Vahiy 18. bölüm 8. ayette bu nedenle başına gelecek belalar, ölüm, yas ve kıtlık bir gün içinde gelecek. Ateş onu yiyip bitirecek. Çünkü onu yargılayan Rab Tanrı güçlüdür der. Bu dikkatimizi ateşle olabilecek ani bir yıkıma da yöneltir. Belirtilen yas ve kıtlık gibi belalar eş değerde görüldüğüne göre çok büyük olmalıdır. Ölüm, yas ve açlık, kıtlık Babil'in hakkını yiyen üç atlıdır. En sondaki yıkım ise tam olacaktır. Kutsal yazılarda bu önemli kentlerin ilkidir. Ancak uzun, olaylı ve günahlı tarihi Tanrı'nın yargısıyla sona ermektedir. Yaşaya 63. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında Edom'dan, Bosra'dan, al giysiler içinde bu gelen kim? Göz kamaştırıcı giysiler içinde büyük güçle yürüyen kim? O benim. Adaleti duyuran, kurtarmaya gücü olan, giysilerin neden kırmızı? Üstün başın neden çukurda üzüm çiğneyen biri gibi kızıla bulanmış? Çukurda üzümü tek başıma çiğnedim. Yanımda halklardan kimse yoktu. Öfkeyle çiğnedim onları. Gazapla ayaklarımın altına aldım. Kanları giysilerime sıçradı. Bütün elbisemi kirletti çünkü öc alma günü yüreğimdeydi. Halkımı kurtaracağım yıl gelmişti diyor. Mesih ikinci gelişinde kan serpilmiş giysileriyle Edom'dan gelirken betimlenir. Bence Babil yolundan gelmiş ve o kötü kenti yargılamıştır. Mesih'in ikinci gelişini bir sonraki bölümde göreceğiz. Aynı zamanda ilerleyen ayetlerde bu büyük merkezin yıkılışına gösterilen tepkiyi de görürüz. Dünyada bir keder olacak ve o kentin cenazesine kimlerin geldiğine de bakacağız. Babil'in yargılanışından ötürü gökte de bir sevinç olacaktır. Bunlar birbirine tümüyle zıt görünürler. Bir grup için iyi, bir grup için Babil'in yargılanışı kötü olacaktır. Babil'in yargılanmasından dolayı dünyada oluşan sıkıntı Vahiy 18. bölüm 9 ve 10. ayetlerden itibaren anlatılarak şöyle yazar. Kendisiyle fuhuş yapan ve sefahette yaşayan dünya kralları onu yakan ateşin dumanını görünce onun için ağlayıp dövünecekler. Çektiği ızraptan dehşete düşecek, uzakta durup vay başına koca kent, vay başına güçlü kent Babil, bir saat içinde cezanı buldun diyecekler diye yazar. O gün Babil egemen olacak ve dünyayı yönetecektir. Mesih karşıtının başkenti Babil olacak ve ilk diktatörlüğe de o geçecektir. Dünya çok bozuk ve kötü bir yer olacaktır. Her şey Babil'in çevresinde dönecek. Borsanın merkezi de Babil olacaktır. Şimdi moda Paris'in, tiyatroda Londra'nın yerini Babil alacaktır o dönemde. O kentteki her şey Yüce Tanrı'ya karşı olacak, Mesih karşıtında odaklanacaktır. Bu harika kentin yargılanabileceğini kimse aklından bile geçirmemişti ancak güneş batana kadar yıkılıp dumanı tüten bir yer haline geleceği yazılır. Haber duyurulduğunda ise dünya önce şaşıracak sonra da yas tutacaktır. Babil'in yıkılmasıyla tüm dünya feryat edecektir. O sırada ayda bile olsanız dünyanın feryadını duyabilirsiniz. Buna karşı olarak burada ise dünya krallarının kendi kasalarının dolmasını sağlayan ticareti Babil'i sevdiği görülür. Buna da cinsel ahlaksızlık denmektedir ki daha uygun bir sözcük bulunamaz. Kulis yapanlar da Washington'da değil Babil'de olacak o dönemde. Onlar dünyanın önde gelen şirketlerini temsil edecekler ancak batan gemiyi terk etmeleri uzun sürmeyecek, krallar da Babil'i terk edecek ve feryatları da acıklı olacaktır. Kenti övecekler ancak kederli ve umutsuz olacaklar. Birinci sınıf güvenliğin olduğunu düşündükleri kentin aniden yıkılması onları hayrete düşürecektir. Yargının yangın ve yıkımla dolu olan bu son aşamasını krallığını kurmak üzere Mesih'in yeryüzüne gelişi izleyecektir. Vahiy 18. bölüm 11 ila 18. ayetler arasında şöyle yazar. Dünya tüccarları onun için ağlayıp yas tutuyor. Çünkü mallarını satın alacak kimse yok artık. Altını, gümüşü, değerli taşları, incileri, ince keteni, ipeği, mor ve kırmızı kumaşları, her çeşit kokulu ağacı, fil dişinden yapılmış her çeşit eşyayı, en pahalı ağaçlardan, tunç, demir ve mermerden yapılmış her çeşit malı, tarçın ve kakule, buhur, güzel kokulu yağ, günlük, şarap, zeytinyağı, ince un ve buğdayı, sığırları, koyunları, atları, arabaları ve köleleri, insanların canını satın alacak kimse yok artık diyecekler ki, canının çektiği meyveler elinden gitti. Bütün değerli ve göz alıcı malların yok oldu. İnsanlar bunları bir daha göremeyecek. Babil'de bu malları satarak zenginleşen tüccarlar kentin çektiği ızdıraptan dehşete düşecekler. Uzakta durup ağlayarak yas tutacaklar. Vay başına vay diyecekler. İnce keten, mor ve kırmızı kumaş kuşanmış, altın, değerli taş ve incilerle süslenmiş koca kent. Onca büyük zenginlik bir saat içinde yok oldu. Gemi kaptanları, yolcular, tayfalar, denizde çalışanların hepsi onu yakan ateşin dumanını görünce uzakta durup koca kent gibisi var mı diye feryat ettiler, diyor. Bu ayetleri okurken büyük bir kentin alışveriş merkezindeki vitrinlere bakıyor gibisiniz. Tüm bu malları vitrinlerde görebilirsiniz. Bunlar zengin bir toplumda satılan ürünlerdir ve Yuhanna'nın gününde Roma İmparatorluğu'nun kentlerinde bunlar satılırdı. Bu lüks mallar bugün olduğu gibi Babil'de de ihtiyaç olarak satışta olacaktır. Bu listede pamuk ve elbise ya da iş önlüğüne rastlayamazsınız. Burada dünyanın tüccarlarının onun için ağlayıp yas tuttuğu görülür çünkü onların mallarını satın alacak kimse artık yoktur. Altından, gümüşten, değerli taşlardan ve incilerden bahsedilir. Mallarını alan olmaz. Babil'de altın, gümüş ve inci satışı vardır. Yani çeşit çeşit mücevher orada olacaktır. Her türlü mal burada satılacaktır. Bu mallar maddi zenginliklere alışmış bir topluma hitap eder. Babil'de bu malları satarak zenginleşen tüccarlar kentin çektiği ızdırabın dehşetiyle uzakta duracaklar, ağlayıp yas tutacaklar, vay başına diyecekler. Vay sözcüğünün Yunancası guai'dir. Sözcüğün söylenişi bile feryat sesini verir. Tüccarlar televizyonlarının karşısına oturup bir saat içinde batan zenginlikleri için ağlayıp vay diyecekler. Eski antlaşmada bununla ilgili bir yer var mı? Evet, Hezekiel Finikelilerin başkenti olan Tir'in yargılanışını ön bildiriyle bildirmişti. Antik dünyanın en gözde kenti Tir idi ve gelecekte Babil olacaktır. Bu alanda Hezekiel 26 ve 27. bölümlere bakabilirsiniz. Vahiy 18. bölüm 17, 18 ve 19. ayetlerde şöyle yazar. Onca büyük zenginlik bir saat içinde yok oldu. Gemi kaptanları, yolcular, tayfalar, denizde çalışanların hepsi onu yakan ateşin dumanını görünce uzakta durup koca kent gibisi var mı diye feryat ettiler. Başlarına toprak döktüler, yas tutup ağlayarak feryat ettiler. Vay başına koca kent, vay! Denizde gemileri olanların hepsi onun sayesinde onun değerli mallarıyla zengin olmuşlardı. Kent bir saat içinde viraneye döndü diyor. Yas tutanların üçüncü grubunu büyük çapta taşımacılıkla uğraşanlar oluşturur. Geçmişteki Fenikeliler gibi Babil'in mallarını taşıyarak bu kişiler zenginleşmişti ancak şimdi işler duracaktır. Ve onlar da bunun için kederlenir. Her şey bir anda kül olmuştur ve diğerleri gibi ani yıkımın bunlar da şaşkınlığı içerisindedir. Dünyanın büyük kentleri geçicidir. Yıllarca yaşadığım kent de çok güzel olmasına karşı geçip gitmektedir. Tanrı bu kenti de yargılayacak. Şunu sormalıyız. Bu dünyanın şeylerinin kül olduğunu görürseniz üzülür müsünüz? Yüreğiniz göğe, yukarıya, Mesih'e odaklandı mı? Bu çok önemli. Babil yargılandığı zaman cennette ne olacak? Vahiy 18. bölüm 20. ayette. Ey gök, kutsallar, elçiler, peygamberler, onun başına gelenlere sevinin. Çünkü Tanrı onu yargılayıp hakkınızı aldı der. Cennetin olaya bakışı tümüyle farklı. Orada cenaze töreni değil, sevinç söz konusudur. Kutsallar bunun için dua etmiş, eski antlaşmadaki peygamberler ile yeni antlaşmadaki elçiler bu konuyu önceden dile getirmişlerdir. Şimdi de her söz yerine gelmiştir ve Tanrı kendi adını temize çıkardığından sevinç vardır. Vahiy 18. bölüm 21. ayette, sonra güçlü bir melek değirmen taşına benzer büyük bir taşı kaldırıp denize atarak şöyle dedi. Koca kent Babil'de işte böyle şiddetle atılacak ve bir daha görülmeyecek. Cennet bile Babil'in aniden ve tümüyle yok edilişine dikkatimizi çeker. Suya atılan bir taşın önce çalkantılar ve dalgalar oluşturup ardından gözden kaybolması gibi Babil'de yok olacaktır. Vahiy 18. bölüm 22 ve 23. ayetlerde artık sende lir çalanların, ezgi okuyanların, kaval ve borazan çalanların sesi hiç işitilmeyecek. Artık sende hiçbir el sanatının ustası bulunmayacak. Sende artık değirmen sesi duyulmayacak. Artık sende hiç kandil ışığı parlamayacak. Sende artık gelin güvey sesi duyulmayacak. Senin tüccarların dünyanın büyükleriydi. bütün uluslar senin büyücülüğünle yoldan sapmıştı diyor. Yani artık müzik sesi duyulmayacak, sanatçılar kalmayacak, fabrikalar kapanacak, ışık yanmayacak, tüm neonlar sönecek, artık düğünler olmayacaktır. Ve o dönemde büyücülük, cin çağırma gibi uygulamalarda artar. Çağın sonuna yaklaşırken şeytana tapanlar çoğalacaktır. Şeytan birçoklarının gözünü körleştirmeye ve onları kandırmaya bugünkü gibi o zaman da devam edecektir. Mesih karşıtının hizmetinde kullanılan el sanatları da o dönemde sona erecektir. Bu kent Mesih karşıtına tapılması için dünyayı aldatmıştır. Ve şimdi yargı bu kentin üzerindedir. Vahiy 18. bölüm 24. ayette peygamberlerin, kutsalların ve yeryüzünde boğazlananların herkesin kanı sende bulundu der. Tanrı'nın halkı o kentte kötü muameleye uğradı ve Tanrı da o kişileri yargıladı. Bu şeytanın kentidir ve o başlangıçtan beri katildir. Babil'in son suçu Tanrı'nın halkını öldürmesiydi. Dolayısıyla Babil de katil olarak yargılandı. Babil'in yargılandığı konular hem ulusu hem evi, aileyi hem de bireyi yıkan noktalardır. Bu bölümde Rab İsa Mesih'in büyük sıkıntı diye adlandırdığı korkunç dönemin sonuna gelmekteyiz. Gelecek bölümde yani 19. bölümde Rab İsa Mesih'in bu karanlık, kasvetli ve dertli dönemi sona erdirmek üzere yeryüzüne gelişini göreceğiz. Bu onun gelişinin olumsuz yönüdür. Olumlu yönü ise 20. bölümdeki 1000 yıllık dönemin yani Rabbin gününün başlamasıdır. Büyük sıkıntı dönemi toplam 7 yıl sürer. Daniel'in peygamberliğindeki 70 haftadır. Eski antlaşmada Daniel, yeni antlaşmada ise Yuhanna onu 3,5 yıllık iki döneme ayırır. Bununla birlikte imanlılar topluluğu yeryüzünü terk ettikten sonra Mesih karşıtı barış, zenginlik ve şöhretin olduğu bir dünya diktatörü olarak gelir. Sıkıntı döneminin başlarında insanlığın yararına gibi gözüken bazı önemli değişiklikleri yapacaktır. Bu dönemde sahte bir barış olacaktır. Tüm dünya hükümetleri ve dini o kontrol edecek. O zaman tek bir dünya, tek bir din olacaktır. Dünya 1000 yıllık döneme girdiğini ve ütopyaya dönüştüğünü düşünecek. Bu o dönemin büyük yalanının bir parçası olacaktır. Mesih'in bedeni olan gerçek inanlılar topluluğu büyük sıkıntı başlamadan yeryüzünden alınacaktır. Mesih'in gelini haline gelecektir ve bunu kitabın sonuna doğru göreceğiz. Tanrı'nın ruhuyla mühürlenmiş güçlü 144 bin kişiyle İsrail yeniden Tanrı'nın yeryüzündeki tanığı haline o dönemde gelecektir. Yeryüzünde tanıklık edecekler ve ayrıca diğer uluslardan birçok kişi de mühürlenecektir. 7 yılın ortalarına doğru kuzeyden İsrail'e karşı uluslar harekete geçecek. Tanrı Sodom ve Gomorra'yı yargıladığı gibi bu ulusları yargılayacaktır. Bunu anlamak için Hezekiel'in 38. bölümüne bakılabilir. Bu savaş kapıları açacaktır. Mesih karşıtı harekete geçecek ve birçok kişi aldatmayı fark edecektir. Şeytanın kontrolü altındaki huzursuz insanlık yürüyüşe geçecektir. Dünya fazla olgun bir armut gibi dağılmaya başlar. Günah adamı Mesih karşıtı İsrail ulusuyla olan antlaşmasını bu dönemde bozar. Bu dönemde sahte peygamber Yeruşalim'den işe başlamaktadır. Mesih karşıtı başa geçen Babil'i yeniden kuracaktır. Fırat Irmağı kenarındaki eski Babil dünyanın politik ve ekonomik merkezi haline gelecektir. Tanrı'nın yargısı kendisini reddeden ve adına söven bu dünyaya aniden gelecektir. Bir hamlede dünya nüfusunun 1/4, diğer bir hamlede de 1/3 yok olacaktır. Güneş, ay, yıldızlar, ağaçlar ve doğa bundan etkilenecektir. Dünyaya peş peşe felaketler gelirken insan yüreği tövbe etmekte direnecek ve hatta o dönemde Tanrı'ya sövecektir. Ardından ordular İsrail'in üzerine yürüyecek, 3,5 yıl süreyle savaş olacaktır. Bu Armagedon çarpışması değil bir savaştır. Milyonlarca insan bu savaşta yer alacak, savaşta yenilecekler ve akan kan atların gemilerine dek yükselecektir. Burada abartı söz konusu değildir. İnsan ile şeytanın etkinliklerinin bu korkunç ortamında kralların kralı, Rablerin Rabbi gelecektir. Evet, kral yeryüzüne gelmektedir ama tüm bunlardan önce onun kilisesinin yani inanlılar topluluğunun dünyadan alınmış olması gerekir. Daha sonra da kilise onunla birlikte dünyaya gelecek ve Mesih de krallığını kuracaktır. Kilise vahiy 4. bölüm ila 18. bölümler arasında gördüğümüz olayların olmasını beklemez. Kilise Tanrımız ve kurtarıcımız İsa Mesih'in görkemli görünüşünü ve kutlu umudunu beklemektedir. Mesih'in döneceği günü bilmiyoruz. Döneceği dönemi bile bilmiyoruz. Yakında, hatta bugün bile olabilir. Öte yandan yüzlerce, hatta binlerce yıl gelmeyebilir de. Kimse Rabbin kendi topluluğu için ne zaman döneceğini bilemez. Bunu tahmin ettiğini ya da bildiğini iddia eden kişi Tanrı sözüne dayanmaz ve yalancıdır. Söylenebilecek en doğru şey her olayın bir anlamının olduğudur. Emin olabileceğimiz tek şey kurtuluşa ilk iman ettiğimiz günden daha yakın olduğumuzdur. Dr. Bill Anderson şöyle derdi. Tanrı sahneyi hazırlıyor, yakında gelecek gibi görünür. Ama şimdi gelmeyi planlamıyorsa dünyayı yine bu duruma getirmek epeyce zaman alacağından ben onun yerinde olsam hemen gelir ve topluluğunu yeryüzünden alırdım. Yakında geleceğini umut edelim ama inanlılar göğe alınmadan büyük sıkıntı başlamayacaktır. Bize onun dönüşünü kestirmemize yarayacak işaretler verilmemiştir ama sahneyi görebiliyoruz. Günümüzde çok önemli olaylara tanık olmaktayız. Batı Avrupa, Roma İmparatorluğunu yeniden canlandıracak güçlü birini aramaktadır. Bilmeden Mesih karşıtının gelmesini bekliyorlar. Ayrıca kuzeydeki büyük gücü, belki Rusya'yı görüyoruz. Mısır yeniden canlanmakta, uyuyan dev Çin de, bu büyük kalabalık da bir gün yürüyüşe geçecektir. Sahnenin asıl dekoru İsrail yeniden ülkesinde toplanmaktadır. Her şey uygun konumu yavaş yavaş alıyor ve inanılar her an göğe alınıp büyük sıkıntı dönemine girilebilir. Ancak bu hemen olmayabilir. Tam gününü daha önce de söylediğim gibi, altını çizdiğim gibi bilmiyoruz. Vahiy 19. bölümü incelerken bizi ilgilendiren önemli olaylara da gelmiş oluruz. İlk olarak kuzunun düğünü ve Mesih'in yargı için dönüşü konu edilir. 19. bölümde Vahiy kitabının gidişatında önemli bir değişiklikle karşılaşırız. Canavarın krallığının merkezi olan Babil'in yıkımı büyük sıkıntı dönemini noktalar. Karanlıktan ezgi doğmaktadır. Karanlıktan ışığa, gecenin koyuluğundan ışığa, korkunç yargı günlerinden bereketli aydınlık günlere geçiş söz konusudur. Bu bölüm Vahiy kitabının önemli bir noktasıdır ve yeryüzünün en büyük olayını içermektedir. Mesih'in krallığını kurmak üzere yeryüzüne ikinci gelişi, onun yeryüzünde kuracağı bin yıllık krallık ile büyük sıkıntı dönemi arasındaki bir köprüdür. Önemli olaylar burada kayıtlıdır. İki önemli nokta kuzunun düğün yemeği ile Mesih'in yeryüzüne dönüşüdür ve bunlar birbirini izleyecektir. Bölüm haleluyalarla başlar ve cehennemin açılışı ile biter. Burada kayıtlı iki önemli yemek söz konusu olmaktadır. Kuzunun düğün yemeği ile Armagedon savaşının sonundaki insanların etlerinin yendiği yemek. Vahiy 19. bölüm 1. ayette bundan sonra gökte büyük bir kalabalığın sesini andıran yüksek bir ses işittim. Haleluya diyorlardı. Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza özgüdür. Bundan sonra daha önce de belirttiğim gibi Meta Tauta diye geçen bu ifadeyle Vahiy 1. bölüm 19. ayette Yuhanna kitabı bölümlerini ayırırken karşılaştık. Peki neden sonra? Kilise ile ilgili olaylardan sonra 4. bölümde Meta Tauta ile başlamıştır. Ve zamandan beri o şekilde de gider. Olaylarda düzenli bir sıra vardır. Şimdi ise büyük sıkıntıdan sonra ne olacağını göreceğiz. Mesih'in dünyaya gelişi sıkıntıyı sona erdirebilecek olaydır ve bu sıkıntıyı sona erdirecek de Mesih'tir. Ve aynı zamanda Meta Tauta ifadesinin geçtiği son yerdir. Büyük bir topluluğun güçlü sesine benzer bir ses 5. ve 7. bölümlerin tapınma ile ilgili bölümlerinde ihtiyarları, inanlılar topluluğunu, çok sayıdaki meleği ve akıllı varlıkları Tanrı'ya tapınırken ifade eder. Şimdi ise bu koroya sıkıntı döneminin çok sayıda kutsalı da eklenecektir ve onlar da ezgi söyleyecekler. Son zafer için kullanılan çok güzel ifadedir. Mezmurlarda sık sık haleluya dendiğini görüyoruz. Rabbe hamdolsun anlamına gelir bu söz. Özellikle 146 ve 150. mezmurlarda bu söz kullanılır. Mezmur görkemli hamdlar içererek haleluya der. Vahiy bölümünün bu ayetlerine de bu uygundur. Büyük sıkıntı bitmiş, İsa Mesih gelmektedir. İnanlılar topluluğu Mesih'i bekleyerek haleluya, birlikte hamd edelim der. Bugün Rabbi öven korolar ne kadar harika olursa olsun o günde olduğu kadar muhteşem olmayacaktır. O gün Rabbe övgü ilahileri muhteşem bir şekilde söylenecektir. Mezmurlar bunu mükemmel bir şekilde ifade etmektedir. Haleluya hamdolsun çünkü yargılamak için gelmektedir ve kötüler dünyadan uzaklaştırılacaktır. Elçi Paulus Romalılar 8. bölüm 18 ila 23. ayette bu konuya değinerek şöyle der. Kanım şu ki bu anın acıları gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez. Yaratılış Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor. Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Çünkü yaratılışın yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz. Yalnız yaratılış değil biz de. Evet, ruhun turfandasına sahip olan bizler de evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz. Yaklaşan büyük gün budur. Dünya günahın bağlarından kurtulacaktır. Şu anda inlemektedir. Aslında biz de inlemekteyiz. Kutsal kitabında söylediği gibi bu bedenlerin içinde inliyoruz. Burada olduğumuz sürece inlemenin normal olduğunu düşünüyorum. Ancak bir gün bu inlemeler Yuhanna'nın burada da belirttiği gibi haleluyalara dönüşecektir. Vahiy 19. bölüm 2, 3 ve 4. ayetlerde. Çünkü onun yargıları doğru ve adildir. Yeryüzünü fuhuşuyla yozlaştıran büyük fahişeyi yargılayıp kendi kullarının kanının öcünü aldı. İkinci kez haleluya. Onun dumanı sonsuzlara dek tütecek dediler. 24 ihtiyarla 4 yaratık yere kapanıp amin, haleluya diyerek tahta oturan Tanrı'ya tapındılar der. İlginç olan konu şudur. Tüm yargılamaların sonunda bizden daha fazlasını bilen cennetteki kişiler Tanrı'nın yargısının doğru ve adil olduğunu söylemektedir. Eğer Tanrı'nın yaptığının doğru olduğunu kabul etmiyorsanız hatalı olan sizsiniz, Tanrı değil. Cennettekiler onun yargıları doğru ve adildir diyor. Tanrı'nın çocuklarının birçoğunun şehit olmasına neden olan bozulmuş ve sapmış kilise mahvolmayı hak etmiştir. Bu ayetlerde cennette haleluya diyen bir kilise resmini görüyoruz. İki defa haleluya kelimesi kullanılır. Niçin? Gerçek kilisenin suçlayıcısı büyük fahişe yeryüzünde oldukça cennette de kuzunun düğünü olmayacaktır. Kilise karşıtının ortadan kalkması kuzunun düğünü için yolu açacaktır. Öyle inanıyorum ki bu düğün yeryüzünde sıkıntı dönemi sürmekteyken olacaktır. Kendi kullarının kanının öcünü aldı diyor. İmanların kendi öcülerini almaları yasaklanmıştır. Bazıları bunu yapmayı ister ancak böyle bir duruma girersek o anda yanlış yola da girmiş oluruz. Tanrı Romalılar 2. bölüm 19. ayette sevgili kardeşler kimseden öcü almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki öc benimdir ben karşılık vereceğim. Tanrı sizin öcünüzü alacaktır. Çoğumuza mutlaka bir zarar verildi ve hemen öcümüzü almak da istedik. Bu doğaldır, eski benliğimizin özelliğidir bu ama bunu Tanrı'ya bırakmamız gerekir çünkü öc onundur ve kimseyi karşılıksız bırakmaz. 24 ihtiyar ilk kez haleluya ilahisini söylemektedir. İhtiyarlar inanlı topluluğu olsa gerekir. Vahiy 4. bölümde bu karara vardık. İhtiyarların bu şekilde göründüğü son yer burasıdır ve artık inanlılar topluluğu ya da kilise dışarıya çağrılanlar anlamına gelir. Yeryüzünde inanlılar dışarıya çağrılanlar biziz. Ancak yeryüzünü terk ettiğimizde Rabbin yanında olacağız. Vahiy 19. bölüm 5 ve 6. ayetlerde sonra tahttan bir ses yükseldi. Ey Tanrımızın bütün kulları, küçük büyük, ondan korkan hepiniz, onu övün, diyor. Tahttan bir ses yükseldi, Tanrımıza övgü sunun, diyorlar. Övme çağrısının doğrudan Tanrı'nın tahtından geldiğine dikkat edin. Rab İsa Mesih dünyanın denetimini eline almaya hazırlanmaktadır. Bu gerçek bir haleluya korosudur ve tüm Tanrı sözündeki en anlamlı hamd ilahisidir. Bu bizi Tanrı'nın Davut peygamber ile yaptığı antlaşmaya geri götürür. Orada Tanrı Davut'a tahtına oturup dünyayı yönetecek birini çıkaracağı vaadinde bulunmuştu. 2. Samuel 7. bölüm 16. ayette şunu okuyoruz. Soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak. Tahtın sonsuza dek sürecektir. Mesih yeryüzüne dönmeden bir düğün olacaktır ve biz de inanlılar olarak ona katılacağız.